Ayrım 3.
Allah melek kavramını bize iyice anlatırken ve Amentü'nün ikinci maddesi olarak ezberletirken bütün bu hikmetleri göz önüne alıyor. Diyor ki: unutma, sen toprak ve suyun karması bir varlıktın. Manandaki bu esrarengiz yücelik sırrı Muhammediye'nin hikmeti dolayısıyladır. Melekler bunun için sana secde etti. Yani bir anlamda sen onlardan üstünsün kavramı çıkıyor. Gerçi bu üstünlük bizim insanca bir kavramımız ama olsun. Cenab-ı Hak bu sırla melekleri insana secde ettirdi. Bundaki hikmetlerden bir tanesi şudur: gönüllerden sıkıntıları alan meleklerdir dedik. Tabii bu sıkıntının dozu, şiddeti ve bir de kutsallığı çok önemli. Bu sıkıntılar dünyasal hadiselerse mümin üzülmesin diye bu sıkıntılar melekler vasıtasıyla alınabilir. Ama bu üzüntüler ve sıkıntılar ilahi nedenlere dayanıyorsa, bir mümin Allah'a iyi hizmet edemiyorum diye üzüntülüyse, Allah'ın kitabına karşı saygısızlıkların seyrinden dolayı üzüntülüyse bunu melek alamaz. Çünkü bu ilahi bir üzüntüdür. Bu sünnet-i Muhammedidir. Bu ancak başka bir mümin üzerine almasıyla gidebilir. Mesela Çeçen kardeşlerimiz üzülen bir insanın sıkıntısını melek almaz, alamaz. Alırsa imanına müdahale eder. O sıkıntı ancak ilahi bir lütufla bir başka müminle karşı karşıya gelerek yavaşlatılabilir ki bunun örneği Asr-ı Saadet'te Hazreti Hatice tarafından icra edilmiştir. Efendimizin ASM, mukaddes hüznü, mukaddes yorgunluğu bizim adi yorgunlukla olan hüzün değildir. Allah'ın yoluna daha fazla insan götüremediğinden, o anda imanlı insanların sayıcı azlığından dolayı rahatsız olan Efendimizin gönlündeki o hüznü ancak Hazreti Hatice alıyor. Efendimiz ASM kendisi söylüyor: nasıl bir sırrın var senin ya Hatice? Sen benim gönlümdeki hüznü nasıl aldın diyor. Burada Hazreti Hatice meleklerin yapamadığını yapıyor demektir. Meleklerin bu noktada kudretlerin müdahale edemediği bir takım hadiselerde insan devreye giriyor. İşte meleklerin Hazreti Adem'e secde etmesinin sırrı burada yatmaktadır. Aslında sevdai Muhammed'i cereyanına çarpılmış bir müminde o meleklerdeki bütün güçlerin bir üstün hali vardır. Onun için melekleri tanıyacağız ki Allah'ın bize verdiği lütfun ne kadar zengin olduğunu, onların bu sonsuz kudretine rağmen bize secdeye davet edilmiş olmalarındaki hikmeti anlayacağız. Hiçbir şeyden haberi olmayan, Allah'ın nizamını, kanunlarını adeta taarruza uğratmak isteyen bir toplum içerisinde, dünyevi zevkler içerisinde duran bir adamın meleklere imanı yoksa ne onun gönlünde bir şey hissedilir ne de o Allah ile irtibat kurmaya müstehak olur ki işte bunlar sonunda belhüm edal olur. Onun için insanoğlu meleklere iman sırrı içerisindeki bu yaklaşımları sağladıkça bir anlamda kemalini tamamladıktan sonra meleklerdeki hikmetleri yansıtmaya başlar. Sırrı Muhammed'i meleklerin secde ettiği bir hadisedir. Çünkü tüm bu meleklerin bir anlamda hayatını kurtaran Fahri Kainat Efendimiz'dir. ASM. Eğer Elest meclisinde Allah, ben sizin Rabbiniz değil miyim dediği zaman, Fahri Kainat Efendimiz'in bela sedası olmasaydı, melekler de, insanlar da, varlıklar da, galaksiler de gidiyordu. Cenab-ı Hak hemen defteri kapatıyordu. Melekler onun için müminlere bir anlamda medyun-u şükrandırlar ve mümine hizmet ederler. Bu hizmetleri dünyada olduğu gibi bilhassa kıyamette de olacaktır. 6. Dünyada ve cennette melekler. Kıyamette de melekler olacaktır. Kıyametteki o müthiş curcuna, o panik, o insanın tasavvur edemeyeceği kadar büyük dehşet içerisinde müminler de gayri ihtiyari bir paniğe kapılacaklardır. Bu sırada Cenab-ı Hak müminlere özel melekler gönderecek. Niye korkuyorsunuz? Bu size değil. Bu tablo, bu trajedi, bu sona eriş sizinle ilgili değil dedirtecektir. O zaman müminler imanlarıyla meleklerin bu cümlelerini birleştirecek, kıyameti zevkle seyredecekler. Dağların atılmasını, denizlerin yanıp tutuşmasını, gök kubbenin açılıp dürülmesini zevkle seyredecekler. Onun için meleklerin bir sınıfı da kıyamette müminlere hizmet edeceklerdir. Yine günlük hayatımızda çok önemli bir şey vardır. Cenab-ı Hak bebekleri ve çocukları korumak için özel bir melek grubu tahsis etmiştir. Hatıra gelebilir, peki neden bebekler ölüyor? O artık kaderdir. Cenab-ı Hak melekleri kaderi önlesin diye göndermemiştir. Diyelim ki bir çocuk yolun kenarında gidiyor, aşağısı uçurum. Oradan düşeceği zaman mutlaka bir melek onu tutar. Bu çok vesilelerle, çok görgü tanığıyla müşahede edilmiştir. Ama takdir korunmaması gerektiği üzerine ise o zaman melek elbette bir şey yapamaz. Bu tarz meleklerin yanında bir de nizam-ı alem içerisinde melekler vardır. Bu nizam-ı alem içerisindeki vazifeli melekleri ayrı ayrı kadrolar halinde bilebilmek için bütün evrenin sırlarını bilmek lazımdır. Biz filan yıldız filanın yanından geçerken filan galaksinin manyetik alanı ne oluyor dediğimiz zaman işte orada ayrı bir melek kadrosu vardır. Biz yalnız fiziksel hadise olarak bir gezegenin bir yerden bir yere geçişinde onun yapacağı cazibe etkisiyle meydana getireceği fırtınalardan korkuyoruz. Bu cahilliğimizdendir. Ama bir melek onun o cazibesini ayarlıyordur. Korkumuz bunu bilmediğimizden dolayıdır. Nitekim son yıllarda ateist fizikçiler kuyruklu yıldız geldi, kuyruğu kopacak, taş fırlamış gelmiş arzı batıracak gibi bir takım aptalca fizik kerametleri uydurdular. Halbuki böyle bir şey yoktur. Evrende melekler var. Eğer amentü billahi ve melâ-i ketihi cümlesine kadar gelseydi o taşın arza gelmeyeceğini anlamış olacaktı. Cenab-ı Hak güneş sistemi içerisinde acayip bir yere koca bir gezegen koymuştur. Onun orada ne işi var? Eğer bu parçalara göre dağılmış olsaydı onun ortada hiç işi yoktu. O gezegen aslında hususi olarak konulmuş gök cisimciklerini toplayan bir paratonerdir. Ama buna rağmen yine de melekler bütün evrende en ufak mikrokosmoslardan, atom çevresindeki olaylardan, evrenin en uzak gezegenlerine kadar bütün evrende bu fizik devamlılığı sağlamak için hizmet ediyorlar. Yani Allah'ın ol dediği evrenin devamı için onlar o vazifeyi yapmaya mecburdur. Nerede ne yapılması lazım geliyorsa melekler onlara da yardımcı olur. Onun için meleklerin vazifeleri ve cinsleri bakımından çok çeşitli vazifeler yaptığını biliyoruz. Mesela yağmurun yağmasında Azrail vazifeli değildir. Çünkü onun görevleri ruhları kabzetmektir. Bu bakımdan görev farklılıkları vardır. 7. Levh-i Mahfuz'da melekler. İnşallah cennette bunların detaylarını ve Levh-i Mahfuz'da meleklerin hikmetlerini öğreneceğiz. Yani Cenab-ı Hak ben bir şeyi murat ettiğim zaman ol derim ve olur diyor. Bu ayetin emri hiç değişmez. Allah düşünüp düşünüp yapacak diye hiç kimse düşünmesin. Allah öl der, otomatikman olur. Nasıl oluyor otomatikman? Cenab-ı Hak Levh-i Mahfuz diye bir sistem yaratmıştır. Allah bir şeyi murad ettiği zaman başka hiçbir ihtar olmadan Levh-i Mahfuz'da bunun hesabı yapılarak bakalım nasıl olacak diyerek değil, otomatikman olur. Levh-i Mahfuz sistemi ilahi iradenin otomatikman meydana gelmesini sağlıyor. Cenab-ı Hakk'ın ol dediği o hadise otomatikman Levh-i Mahfuz'da geçiyor. Levh-i Mahfuz'daki bilemeyeceğimiz sayıdaki bilemeyeceğimiz yetenekteki melekler onun fiziğini, kimyasını, dizaynını, nelerin geldiğini, nelerin gittiğini hesaplayarak ona göre hareket ediyorlar. Yani otomatikman meydana gelmiş oluyor. Demek ki bizzat Levh-i Mahfuz'un da organizasyonunda meleklerin ayrı bir vazifeleri var. Bir anlamda düşünürsek melekler aslında bu kudretin özel temsilcileri olmaları dolayısıyla bütün fizik hadiselerin girdisini çıktısını ayarlıyorlar. Burada bir ince hikmet, mesela ahiretteki meleklerin vazifelerinde cennetteki güzellikleri bize tanıtan melekler olduğu gibi bizzat cehennemin kadrosunda olan zebani melekleri de var. Bunlar çok büyük fizikçilerdir. Hangi karakterin, hangi cehennem laboratuvarında tasih edilebileceğini, hangi gururun, hangi nekesliğin, hangi bölümdeki şiddetli, bizim azap dediğimiz, etkiyle yok edilebileceğini zebaniler tanzim edecektir. Demek ki melekleri Cenab-ı Hakk'ın bir tarz kudretini intikal ettiren hizmetkarlar olarak tasavvur edebiliriz. Ama bunların içerisinde çok özel olarak, kısmen insanla temas açısından, kısmen de büyük hikmetler açısından bize daha yakın olan yahut da bizim daha çok bilmekle mükellef olduğumuz, mesela Hazreti Azrail'i, Hazreti Cebrail'i, Hazreti Mikail'i kıyamette yüz yüze geleceğimiz Hazreti İsrafil'i bilmek durumundayız. 8. Melekler nasıl görülür? İnsanların normal koşullarda melekleri görmeye kabiliyetleri yoktur. Ama herkes Hazreti Azrail'i son nefesinde görecektir. Onun için Hazreti Azrail'in diğer melekler arasında yeri bambaşkadır. Birçok insan Azrail'i ölüm meleği olarak tanımlar. Ama Hazreti Azrail'in ayrı bir hususiyeti vardır. Ölümü organize etmek yahut insan hayatına son verilirken nihai imzayı atmak, damga basmak değildir. Bu bakımdan Hazreti Azrail'in meleklerin kudret sırlarını tanımakta çok önemli bir yeri vardır. Hazreti Azrail Hristiyanlığın telkiniyle karikatürlerde ve yarı çizimlerde ölüm meleği perspektifi içerisinde eli oraklı bir iskelet gibi tanımlanır. Halbuki Hazreti Azrail çok mükemmel ve çok güzel bir varlıktır. Hazreti Azrail'in son nefeste gelip de ruhu kabzetme, yani bedenden ruhu ayırma fonksiyonu sanıldığı gibi basit bir operasyon değildir. Bir dişin çekilmesi bile ağızda nasıl bir operasyon meydana getiriyor? Bütün hücrelerin içinden ruhun hikmetlerinin boşalması ve bir bütün olarak ruhun alemi ervaha intikali çok büyük bir hadisedir. Haşa! Eğer ölüm meleği Hazreti Azrail olmasaydı, insan kendi kendine ölmeye kalksaydı büyük bir felaket olurdu. Ruhun oradan çıkartılması çok büyük bir felaket olurdu. Allah rahmetiyle Hazreti Azrail'i yaratmış ve bu görevi bütün bilimsel detaylarıyla Hazreti Azrail'e vermiş ve ona öğretmiştir. Yani Hazreti Azrail'in bir anlamda becerisi, maddeden manayı ayırmanın müthiş bir fiziği, müthiş bir sanatıdır. Ruhun beden kafesinden sıyrılıp alemi ervaha intikali sırasında ruh büyük bir mutluluk kazanır ve neredeyse beni bu madde cenderesinden kurtardın diye Hazreti Azrail'in elini öpmek ister. Onun için Hazreti Azrail'in gerek sanatını, gerekse Cenab-ı Hakk'ın rahmet vesilesi olan sırrını ayrı bir pencereden seyretmek lazımdır. Böyle yanlış telkinler içerisinde Hazreti Azrail'i her an bir öcü gibi görmek çok gülünç olur. Meleklerin görünmezlik hikmetine karşılık Hazreti Azrail'in ölüm anında görülmesi meselesine baktığımız zaman da şunu görürüz. Görünmezlikle görülürlük olayının çok iyi anlaşılması lazımdır. Cisimleşmek, belirli boyutlar içerisinde bir mekanda yer işgal etmektir. Şimdi melekler cisim olmadığı için bu mekanın içerisinde nasıl bir yer işgal etsin ki biz onları görebilelim? Melekler görünmezdirler. Nitekim Fahri Kainat Efendimiz Hazreti Cebrail'e "Sen asıl hüviyetinle gel, hüviyetin nasıl bir tanıyayım" demiştir. Çünkü Hazreti Cebrail Efendimiz'e teşrif ederken Efendimiz'in sevdiği görüntüler de gelirdi. Ashabtan birisi gibi bir görüntüye bürünürdü. Efendimiz'e Hira Dağı'nda ilk mesajları getirdiğinde bambaşka bir raks ve ışın şeklinde gelmişti. Raks şeklinde titreşen müthiş bir güzelliği temsil eden bir ışık huzmesi gibi gelmişti. Efendimiz meleklerin gerçeğini bildiği için "Sen boyuta sığmazdın, nasıl sığdın bu boyuta? Bir de kendi hüviyetinle gel" dediği zaman bütün ufku kaplamıştı. Neredeyse dünyaya sığmıyordu. Demek ki melekler görünür hale gelseler, Cenab-ı Hak bunların yaratılış kudretini dünyanın maddesel yasalarına duyarlı hale getirse, o zaman bu mekana sığmıyorlar. Çünkü bu mekana göre yaratılmamışlardır. Bu bize çok büyük bir fizik hikmeti de beyan ediyor. Çünkü titreşimleri itibariyle meleklerin kendi boyutlarındaki intikale göre ayarlanmış kudretleri bir yayın, çok uzun bir yay kabul edin, üst üste bastırılmış, kısacık kalmış boyu gibidir. Onu açtığınız zaman genişliyor, metrelerce oluyor. Bu varsayımla ortaya çıkarsanız meleklerin yaratılışındaki fizik nitelikleri kendi boyutlarına göre ayarlandığı için başka bir boyuta intikal ettiği zaman şiddetle büyüyorlar, değişik bir boyut kazanıyorlar. Onun için melekler kendi hüviyetleriyle, kendi bünyeleriyle görünür hale gelemezler. Ne olur peki? Hazreti Azrail misalinde olduğu gibi Cenab-ı Hak onların kudretlerini maddeleştirmez, madde planına intikal ettirmez, ayrı bir görüntü verir. Yani bu geçici bir fotoğraf vermek gibidir. Nitekim gerek Hazreti Cebrail gerekse Hazreti Azrail her vazifelerine geldiklerinde ayrı ayrı fotoğrafları temsil etmişlerdir. Yani Hazreti Azrail belli bir fotoğraf değildir. Her mümine ayrı bir görüntüdedir. Binaenaleyh Hazreti Azrail'in ölüm anında görünmesi kendi kudretinin tümüyle bu mekana intikal etmesi değildir. Cenab-ı Hak ona bu mekana intikal etmeden bir geçici fotoğraf veriyor. Bu nedenle Hazreti Azrail'in görünür olması Hazreti Cebrail Efendimiz'e gelişle bir ashabın görüntüsüne girmesi gibi kendisine ait bir hususiyet değil, Cenab-ı Hakk'ın verdiği geçici bir şekildir. Sırf göze görünür şekilde hitap edebilmesi için, insanın o anda ona muhatap olabilmesi için ve mutlaka bu dünyadan ayrılmadan bir meleği görmenin sırrına ermesi için görülmektedir. Yoksa Hazreti Azrail son nefeste hiç görünmeden de görevini yapabilirdi. Ama görünüyor. Bu da Cenab-ı Hakk'ın her insana bir meleğin varlığını göstermek için hazırladığı o büyük mizansenin bir parçasıdır. 9. Azrail'in mümine gelmesi. Peki Hazreti Azrail'in bir mümine ya da insana teşrifi nasıl anlaşılır, bunu nasıl fark ederiz? Şimdi birçok mana bilimi alimleri ölüm anını ayete ve hadislere dayandırarak bir saikayla bağdaştırıyorlar. Yani insanın ölüm anı bir saikayla başlar. Tıpkı kıyametteki saika gibi. Hatta bir insan mesela dese ki, yere düştüğümde öldüm zannettim. Meğerse bayılmışım, ölüp ölmediğimi bilemedim. Bu doğru değildir. İnsan saikayı duymadıkça ölmez. Eğer bir insan bayılıyor gibi olmuş da bayılmışsa acaba öldüm mü diye düşünmesin. Bunun için mutlaka saikayı duyması lazım. Saikada çok şiddetli bir patlama sesidir. Binaenaleyh insan ölüm haline geçeceği zaman evvela saikayı duyar. Yani bu boyut sisteminde olayın bittiğini, kendisinin başka bir boyuta geçeceğini anlatmak için Cenab-ı Hak saikayı lütfetmiştir. Binaenaleyh o insan patlama sesiyle Hazreti Azrail'in teşrifini kolaylıkla fark eder. Yani bir müminin Hazreti Azrail'in teşrifini fark etmemesi mümkün değildir. Ayrıca insan ölüm anında gerçekleri görmeye başlar. Ölüm anına adım adım yaklaştıkça bilhassa yatak hastalarında ani ölümlerde de o son an uzatılmıştır. Biz şimdi bazen sanırız ki ölüm anında bazıları bir saniyede gitti, öbürü ızdırap çekti de uzadı filan. Hayır, o son anı Cenab-ı Hak istediği ölçüde uzatır veya kısaltır. Yatalak bir hasta için düşünelim. Yavaş yavaş ölüm anına yaklaştıkça gerçeklere doğru yakın olmaya başlar. Şimdi bunu pek çok mümin de müşahede edebilir. Dikkat ederseniz mümin insanların evlatları, yakınları anlatırlar. Bir köşeye bakıyordu, gülüyordu. Bu nedir biliyor musunuz? Daha önce kendinden evvel ölen insanların o mümine karşı bir kolaylık sağlamak üzere kendilerini hissettirmesidir. Gerçeklere adım adım yaklaşır, ölümsüzlüğü yavaş yavaş sezer. Ölümün zaman perdesindeki bir görüntü olduğunu ne zaman anlayacak? Hazreti Azrail'den sonra anlayacak. Ama daha Hazreti Azrail gelmeden böyle bir takım yakınlarının geldiğini ifade eder, konuşurlar. Bunu gerçi ateist tıpçılar beyinde bir durgunluk diye sanırlar. Ama aslında bu bir vuzuhtur. Yani büsbütün bir açılmadır. Yani yavaş yavaş maddenin sönmesine uygun bir hadisedir. Binaenaleyh, ölüm anına yaklaşmakta olan bir mümin için kendiliğinden gerçeklere yakın olmak vardır. Muhiddin-i Arabi Hazretleri bir ayet-i kerimenin tefsirinde diyor ki, Ad kavmine şiddetli bir sıcaktan sonra gökten bir bulut ölüm getirdi. Arkasından da bir yağmur geldi ki o yağmur Ad kavmini yok etti. Oradaki insanlar bulutu gördükleri zaman bu sıcaktan kurtulduklarını sanarak bak işte rahmet geliyor diye sevindiler. Muhiddin-i Arabi der ki, rahmet olduğunu anladılar çünkü ölüm onlar için bir rahmettir. Ölüme yaklaştıkları için gerçeği gördüler. Onun bir felaketten ziyade kendilerini bir an evvel kurtaran bir vesile olduğunu fark ettiler. Şimdi buradan da yola çıkarak diyebiliriz ki biz ölüm anına yaklaştıkça bir takım gerçeklere yakın olmaya başlarız. Müminler özellikle ölüm anı yaklaştıkça bunu hissederler. Hazreti Azrail'in teşrifinin ilk belirtisiyle birlikte bunu adımlarını atması diye düşünelim. Yavaş yavaş da o mümine ölümün yakınlığı doğar. Bu ölüm yakınlığının ilk bariz etkisi eğer ızdırap çekiyorsa bütün ızdırapları biter. Yani Hazreti Azrail'in bir rahmet sırrı da budur. Kapısını çalmaya başladığı zaman henüz görüntüye geçmeden ızdıraplarını tamamen giderir. Çünkü bir mümin mutlaka ölürken maddi ızdıraplarının tümünün yok olduğunu seyreder, ondan sonra ruhunu teslim eder ki bu Allah'ın müminlere ayrı bir lütfudur. Hazreti Azrail'in bundan sonraki teşrif şekli ise mümine en sevimli gelen şekildir. Özellikle dostları arasından evladı, eşi veya anası tarzında bir görüntüyle gelir. Bazıları bu madem ki müminin sevdiği görüntüyle gelir, İslam büyüklerinden birisinin görüntüsüyle de gelir mi diye sorabilir. Gelmez. Çünkü Azrail İslam büyüklerinin görüntüsüne girmeyi sınır aşma sayar. Şimdi böyle bir vaziyette yalnız bir müminin, özellikle nazlı bir müminin ruhunu teslim törenine bir İslam büyüğü veya şeyhi gelebilir. Ama Hazreti Azrail o kılıkta gelmez. Onun sevdiği başka bir kılıkta gelir. Hazreti Azrail geldiği zaman bir müminin yapabileceği bir şey var mı diye sorarsanız, bir müminin yapabileceği çok önemli bir şey var. Onun kendisine merhamet ve sıcaklıkla yaklaştığını, medyunu şükranı olmalıdır. Mümin olmanın şevkine kapılıp da neşesinden Hazreti Azrail'e bir nevi teşekkür tarzındaki bir samimiyetini ihmal etmemelidir. Bir mümin Hazreti Azrail'e çok sıcak yaklaşmalı. Hele çağımızda insanların beynini yıkaya yıkaya oluşturulan imaj, eli oraklı Azrail görüntüsü diye bir nevi soğukluk olmamalı. Çok büyük ve mükemmel bir hizmeti hiç acı duyurmadan lütfeden Hazreti Azrail'e karşı bir şükür, bir sevinç tarzı olmalıdır. Hazreti Azrail'in en büyük zevki nedir biliyor musunuz? Bir müminin ruhunu kabzederken o müminin kendisine karşı olan sıcak teşekkürüdür. Bunu müminler ihmal etmemelidir. Hazreti Azrail çok güzel bir melek ve çok hoş bir sırra sahiptir. Hazreti Azrail'in teşrifindeki güzelliklerin, sevdiklerinin kılığına girmesinin yanında, kafirin, özellikle Allah'a düşmanlık yapmış kimsenin son anı gerçekten bir felakettir. Tasavvur edilemeyecek bir felakettir. Çünkü o saikayı, o patlamayı duyduğu o an, o da ölüme yakın olduğunu anlayacak, o da gerçeği görecektir. Ama bütün hayatını yanlış oynadığını fark etmiştir. Cennetten buraya intikal etmeden bütün gerçekler bize intikal ettirildi, verildi, hafızamıza yazıldı. Şimdi bu insan bütün hayatını yanlış yaşamış, kendisine öğretilenlere ters düşmüştür. Cennetten yeryüzüne, yani anne rahmine intikal ederken bize, aman şaşırmayın, takva sahibi olun diye defalarca ihtar ettiler. Herkes de peki dedi. Şimdi buraya gelip de bunun tersini yapan bir insanın, bir patlama ve saikayla maddeden ayrılma fonksiyonu başladığı, ölümle yüz yüze geldiği, bütün gerçekleri gördüğü zaman duyacağı ızdırabı tasavvur edin. O muzdarip haliyle bir de ruhunu kabzedecek olan Hazreti Azrail'in şerit hali vardır. O artık müminlere olduğu gibi sevimli değildir. Çünkü Hazreti Azrail'in de yansıtacağı figürler kendi elinde değildir. Bu figürler ilahi kompüterde, levh-i mahfuzda yazılıdır. Otomatikman o figüre dönüyor. Aynı dalga hareketi sevimli bir görüntü verirken başka bir zaman bir ateş görüntüsü vermiş oluyor. 10. Münker Nekir Vizesi. Hazreti Azrail ile beraber ölüme taalluk eden bir keyfiyet daha var. Münker ve Nekir. Onlar da melektir. Onların da bir görüntüsü vardır. Münker ve Nekir dediğimiz melekler manevi aleme geçmek için bir pasaport kontrolü yaparlar. Bizim hayatımızda göreceğimiz ilk melek Hazreti Azrail'dir. Çünkü ölmeden önce görüyoruz. Ama öldükten sonra da ilk göreceğimiz melekler de Münker ve Nekir'dir. Ondan sonra da cennete gidenler cennetteki melekleri görecekler. Cehenneme gidenler de benim çok övgüyle bahsettiğim zebanileri göreceklerdir. Bunlara ben fizik ustaları derim. Binaenaleyh, insanların hayatında bu madde düzleminden koptuktan sonra melekler devamlı vardır. Şimdi ölüm anındaki, yani ölüm hadisesinden sonraki formaliteleri bir zincir halinde dizilmesi lazım gelirse, birincisi ruhun bedenden ayrılması hadisesidir. Bunu Hazreti Azrail bir zaman dilimi içerisinde halleder. Ondan sonraki safhada, yani ruh kabz olduktan sonra geride insanın kimlik kartı kalır. Bu kimlik kartı nefis, gönül ve bedenden ibarettir. Hazreti Azrail operasyonundan sonra bedenin ruhla ilgisi kesilir, bütün fonksiyonlarını yitirir ve ondan sonra çürümeye başlar. Binaenaleyh ölünün eti, derisi, karaciğeri artık fonksiyonlarını yitirmiştir. Yani ceset yaşama fonksiyonlarını tümüyle kaybetmiştir. Ne duyar, ne görür, ne ızdırap çeker, ne de yapacağınız bir harekete karşı tepki verir. Demek ki öldükten sonra iki şey kalıyor, nefis ve gönül. Eğer gönlünü mühürletmiş, sıfır noktaya getirmişse yalnız nefsi kalır. Müminlerin mutlaka gönlünde, Efendimizin tanımıyla bir hardal tanesi dahi olsa gönüllerinde bir zerre kalır. Bundan sonraki formaliteyi nefisle gönül ortak olarak götürecektir. Bu adam öldü, ruhu alemi ervaha, çok uzakların da uzaklarına, boyutların en derin yerlerine gitti. Artık bir daha ruhunu çağırtıp da bu adamla münasebet kurduramazsınız. Ta kıyamete kadar gitmiştir. Ta tezevvüç edene, yani bedenle ruh birleşene kadar yoktur. Ruh mana alemine nasıl geçecektir? Mana alemine geçebilmesi için tek sermayesi gönlüdür, kalbidir. Kalbinin de tek sermayesi imandır. Eğer kalp iman nurunu taşıyorsa ve o imanı sevgisiyle zenginleştirmişse, bunun maddesel boyutlardan kurtularak manevi aleme, mana boyutlarına geçmesi kolaydır. Çünkü o boyutlarda ancak kalp cereyanıyla yolculuk yapılır.